Ayrım 13. İz, Canan Tan. Sayfa 187. Çiftlik evinde işlenen cinayet. İstanbul'a döner dönmez yaşadıklarımı, duyduklarımı kafamda beliren binbir soru işaretini, acabaları, belkileri en ince ayrıntılarına kadar Bülent'le paylaşıyorum. Davayı üstlenmemi bile gönülsüzce kabullenen kocam farklı. Ona göre beni ilgilendirmeyen konularda araştırma yapmaya kalkmamdan hiç hoşlanmıyor. Sana ne bilmem kaç yıl önce işlenmiş cinayetten diyor. Geleceğin davayı ilgilendiren bir durum değil ki. Yaptığın işe odaklanacağına saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun. Tıpkı Remzi Bey gibi konuşuyor. Remzi Bey babamın arkadaşı. Beni kızı gibi görüp kollamasını bir dereceye kadar anlayabiliyorum. Ama Bülent'in onunla aynı çizgide, kendi istekleri doğrultusunda beni yönlendirmeye çalışmasına dayanamıyorum. Kocam değil de babammış gibi davranıyor bana. Böyle zamanlarda babamın en uzlaşılmaz haliyle konuşuyormuşum duygusuna kapılıyorum. Tek bir olumlu getirisi var bu durumun. Babama yapamadığım nazı, göstermekten kaçındığım şımarıklığı yeri geldiğinde kocama karşı koz olarak kullanabiliyorum. Çeneni yorma Bülent'ciğim diyorum en yumuşacık sesimle. İşe yaramaz biliyorsun. Gel bana bir iyilik yap, gazete arşivlerinden şu cinayetin künyesini çıkarttırıver. Biliyorum ki sen de en az benim kadar merak ediyorsun. Üstü örtülü kalacağına neymiş, neden olmuş bilelim. Değişen bir şey olmayacak, söz veriyorum sana. Duruşmalara daha huzurlu hazırlanacağım, sonuca ulaşmak için daha istekli, daha gönülden çalışacağım bu sayede. Her daim bildiğini okuyan, dediğim dedik çizgisinden asla sapmayan kocamı bu sözlerle etkilemek zor. Ama gazetecilik damarı ağır basınca kendi yanıma çekmem kolaylaşıyor. 2 gün sonra istediğim bilgileri içeren eski tarihli bir gazete getiriyor bana. Ankara'nın ileri gelen ailelerinden Arslanlıların kızı hala Arslanlı Budak'ın eşi Ahmet Budak öldürüldü. Polatlı yolu üzerindeki çiftlik evinde işlenen cinayetin faili çiftliğin eski bekçisi Zülküf Konca. İşten çıkarıldığı için aileye husumet besleyen katil yaralı olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Gazeteyi katlayıp teşekkür ederim diyerek gülümsüyorum Bülent'e. Gördüğün gibi gazeteyi bulup getirdin diye kıyamet kopmadı. Çantasından bir başka gazete çıkararak bir de şuna bak diyor. Arslanlıların damadı Ahmet Budak'ın katili Zülküf Konca cezaevi koğuşunda şişlenerek öldürüldü. Cinayet nedeni koğuş ağasına itaatsizlik. Vay be, gözünün üstünde kaşın var misali temizleyivermişler adama. Bu muydu istediğin diyor Bülent. Öğrendin işte, başın göğe erdi mi? Duymuyorum bile. Adamın şişlenmesinde Arslanların rolü olabilir mi diye söyleniyorum kendi kendime. Omuzlarımdan tutup hafifçe silkeliyor beni Bülent. Varsayımların üzerinde konuşmanın anlamı yok diyor. Öyle ya da böyle 10 küsur yıl öncesinde kalmış, üstü kapanmış bir dava. Tırnaklarınla bir yerleri kazıyıp hayali defineleri aramaktan vazgeç de üstlendiğin davanın özüne dön artık. Başka ne yapabilirim ki? Yıllar önce işlenen cinayetlerin kökenine inip birilerini suçlamanın ne yararı var bana? Remzi Bey'in ve Bülent'in söylediği gibi işime bakacağım elbette. Ancak İlk duruşmada davayı sımsıkı kucaklamama, hiç zaman kaybetmeden kaldığı yerden sürdürmeye çalışmama gerek yok. Biraz ağırdan almalı. Aydın Bey'in önerdiği gibi inceleme süresi talebinde bulunmak, bundan sonraki duruşmalara daha iyi uyum sağlayabilmek için en doğrusu olacak. Dava dosyalarını yeni aldım. İnceleme için süre talep ediyorum. Talebin kabulüne. Beklenen son. Hem biz, hem karşı taraf, hem de mahkeme heyeti için. Bana göre boşa harcanmış bir celse. Bugünün tek kayda değer gelişmesi Alpagutların avukatı Vural Türkoğlu ile tanışmış olmam. Duruşma başlamadan hafifçe başını eğerek selamlıyor beni. Nezaketen yapılmış bir harekete nezaketle karşılık veriyorum ben de. İfadesiz bir yüzle, hiçbir göz teması olmadan başımı belli belirsiz öne eğerek. Ama duruşma süresince babamın pek çok kez buluştuğunu bildiğim, ne yazık ki nedenine ulaşamadığım karşı taraf avukatını kaçamak bakışlarla incelemekten kendimi alamıyorum. 40-45 yaşlarında, kumral saçları tepede hafifçe açılmış, uzunca boylu avukat cübbesinin içinde yakışıklı sayılabilecek, yaptığı işe ters düşecek derecede güler yüzlü, mahkeme salonunda konuşmasını yaparken bile gülümseyebiliyor. Avukatlıktan çok, sanatsal uğraşlardan biriyle haşır neşir olduğu izlenimini veren, bütün peşin hükümlerime karşın bende olumlu duygular yaratabilen koskoca bir soru işareti. Duruşma bitip dışarı çıktığımızda arkamdan koşup geliyor. Merhaba Verda Hanım diyor. Kim olduğumu bilseniz de yeniden tanıtacağım kendimi. Ben Vural Türkoğlu. Elimi uzatmamı beklemeden elini uzatışını yadırgasam da geri çevirmiyorum. Tokalaşıyoruz. Başın sağ olsun diyor. Berat Karacan çok önemliydi benim için. Pek çok şeyi paylaştı kendisiyle. Meslek ağabeyimdi o benim. Duayenimdi. Gözlerindeki hüzün, sesindeki titreyiş gerçek gibi duruyor. Yüzüne perde perde yayılan gülümsemesiyle ekliyor. Onun yerinde bir yabancı yerine kızını, sizi görmek benim yönümden sevindirici. Karşı cephelerde olsak da uyumlu çalışacağımıza inanıyorum. İyi dilekleriniz ve öngörüleriniz için teşekkür ederim, diyorum alaycı bir tavırla. Ancak siz de çok iyi bilirsiniz ki davalı ve davacı taraf avukatlarının birbiriyle uyumlu olmaları şart değildir. Ters davranışımı umursamıyor. Çıkardığı kart viziti uzatıyor bana. Avukat Vural Türkoğlu değil, babanızın dostu olarak gerek duyduğunuz her an arayabilirsiniz beni, diyor. Yabancısı değilim bu kartın. 16 Mayıs 11 yazısı canlanıyor gözümde. Arkasını çeviriyorum kartın. Randevu saati yazılı mı diye. Hayır, elimdeki kartın arkası boş. Hiçbir zamanda dolmayacak. Babamın nişanlısı. Arslanlarla tanışmak ve vekaletnameyi almak için geldiğimde aynı akşam dönmüştüm İstanbul'a. Ama bu kez duruşma salonundan çıkar çıkmaz havaalanının yolunu tutmayacağım. 2 günlüğüne geldim Ankara'ya. Programım baştan belli. Akşam yemeğinde Sumrulardayım. Gece de orada kalacağım. Yarın sabah Meliha Hanım'ı ziyaret etmek istiyorum. Akşam üzeri döneceğim İstanbul'a. Babamın taziyesinden sonra ilk kez bir araya geliyoruz. Adnan amca, Makbule yenge, Sumru, Sumru'nun kocası Reşat, amcamın oğlu Cezmi. Selmet amca yok gene. Evden dışarı adımını atmıyor artık, diyor yengem. Bir sonraki gelişimde mutlaka uğramalıyım ona. Karısı iş seyahatinde olan büyük kuzenim Cezmi de yalnız gelmiş. Aramızdan eksilenler ve eksikler olsa da aynı masanın etrafında toplanabilmenin sevinci var yüzlerimizde. Harika bir sofra hazırlamış Sumru. Sıcacık, samimi, aile kokan. Her lokmamıza sevgisini katmış. Eminim ki hiç yüksünmeden, hevesle, zevkle yaptı ne yaptıysa. Ellerine sağlık Sumrucuğum, diyorum masaya otururken. Ne çok şey hazırlamışsın böyle. Sarmalarla börek annemden, diye itiraf ediyor. Ortaya ekmek peynir koysa fark etmez. Önemli olan ne yediğimiz değil, nasıl ve kiminle yediğimiz. Nicedir özlemini çektiğim bir tablo bu. Ancak gözlerimizden, gülüşlerimizden mutluluk taşıyor olsa da ruh halimiz değişken. Bir aradalığın her dakikasını içimize sindirerek, yılların susamışlığıyla lafları birbirimizin ağzından alarak, kana kana, coşkuyla konuşup gülerken birdenbire hüzünleniveriyoruz. Cezmi'nin, Sumru'nun ve benim çocukluk günlerimizden yeni yetmeliğimizde evliliklerimize uzanan sohbet, geçmişte kalmış sisli anıları dile getirmeye dönüştüğünde babamla ilgili yaşanmışlıklar dökülüyor ortaya. Çünkü ne kadar kanıksamaya başladığımızı düşünsek de gündemimizin baş konusu hala o ve onun ölümü. Kanaması durmuş, için için işleyen, ilk günkü yangılı, keskin, dayanılmaz halini daha dingin, daha ince sızlara bırakmış bir yaranın kabuk tutması için zamana ihtiyacımız var. Epey yol almışız gene de. Artık gözyaşı dökmeden daha serin kanlı konuşabiliyoruz babam hakkında. Öncesinde dile getirmeye cesaret edemediğimiz, tabu sayılabilecek konularda esprili yorumlar yaparak gülebiliyoruz bile. Eğri oturup doğru konuşalım, diyor amcam. Çapkın adamdı ağabeyim. Ama ne yapsın, öyle yakışıklıydı ki o istemese de çevresi rahat bırakmıyordu zavallıyı. Böyle zavallığa can kurban diyerek gülüyor Reşat. Öldükten sonra bile gönül maceralarıyla anılmak her babayı da nasip olmaz. Pek imrendim bakıyorum, diye kocasına çıkışıyor Sumru. Çekinme, ne istiyorsan yap, içinde kalmasın. Ceza niyetini öldürüveririm seni. Ölümünden sonra yaşadığın gönül maceralarıyla anılacağından kuşkun olmasın. Bırakın şimdi bunları, diyor yengem. Çapkınlık bile yakışırdı Vedat ağabeyime. Yavuklularına vefa konusunda biraz sabıkalıydı ama bana kalırsa iki evliliğinde aşık olarak yapmıştı. Gönül adamıydı, sevda adamıydı. İki evlilik bir nişan, diyor Cezmi. Nikah masasına gitmeden bozulan nişanı da unutmayın. Ne nişanı, diyorum şaşkınlıkla. Ne zaman nişanlanmış babam? Annemle tanışmadan önce mi? Bilmiyor musun sen, diye hayretle soruyor Sumru. Semra yengeden boşandıktan sonra kısa bir nişanlık dönemi yaşamıştı ya amcam. Evet, diyor Makbule yengede. Nişanda takılmak üzere inci bir gerdanlık almıştı hatta Vedat ağabey. Suratımın ortasına okkalı bir yumruk yemiş gibi sersemleyen beynimi toparlamaya çalışarak dağınık, birbiriyle ilintisiz sorular soruyorum peş peşe. Neden benim haberim yok? Böyle önemli bir olayı kim sakladı benden? Saklayan falan yok kızım, diyor amcam. Gördüğün gibi hepimiz haberdarız durumdan. Senin bilmiyor oluşuna da çok şaşırdık açıkçası. Başından anlatın şunu hele. Ne zaman gerçekleşti bu nişan? Nişanlandığı kimdi babamın? Sorularımın tek muhatabı oymuş gibi yanıt verme işini üstleniveriyor Sumru. Dediğim gibi, diyor. Boşanmanın hemen sonrasıydı. Burada bir akşam yemeğinde toplanmıştık gene. Nişanlanıyorum ben, dedi amcam. Çantasından çıkardığı kadife kutuyu açıp beyaz inci gerdanlığı gösterdi. Bunu takacağım nişanda. Sizler nişanda bulundunuz mu? Hayır, İstanbul'da oldu nişan. Hiçbirimiz gidemedik. Daha doğrusu gitmek istemedik. Öyle tazeydi ki yengemle ayrılmaları, bir başkasını çarçabuk onun yerine koyuvermeyi içimize sindiremedik. Kimmiş kadın? Neyin nesiymiş? İstanbul'da yabancı kolejlerden birinde Fransızca öğretmeniymiş. Amcamla iş seyahatlerinden birinde tanışmışlar. Oldukça genç ve güzelmiş. Kendisini görmediniz yani. Küçücük vesikalık bir fotoğrafını gösterdi amcam. Siyah beyazlı fotoğraf, gerçek renkleri yansıtmıyordu. Kızıl saçlı, ela gözlü, hoş bir kadın diye anlattı amcam. İstanbul'dan nişan çikolatası getirmişti bize. Neden evlenmemişler? Neden bozulmuş nişan? İstanbul'dan ayrılmak istememiş hanımefendi. Amcam da Ankara üzerinde ısrarcı olunca nişanı atmışlar. Ve rotasını Meliha Hanım'ın üzerine çevirmiş babam, öyle mi? Aynen öyle. Senin de bütün bunlardan haberin var sanıyordum, diye araya giriyor amcam. Ağabeyimin hepimizin bildiği bir şeyi sana anlatmamış olmasını anlayamıyorum. Biraz önceki çılgınca merakımın yatışmasıyla daha akılcı yaklaşabiliyorum konuya. Babamın sıradan günün maceralarından biri değil bu, diyorum. Nişanlanarak işi ciddiye aldığını göstermesi de önem taşımıyor benim için. Önemli olan nişanın zamanlaması. Düşünsenize, nişan yüzükleri annemle babamın boşanmalarının hemen ardından takılıyor. Ne anlama geliyor bu? Nişanlı adayı hanımefendi, annemle babamın evliliği sürerken de vardı. Beraberlikleri daha o zamandan başlamıştı. Nasıl olmuş da akıl edememişler gibi ifadesiz bakışlarla bakıyorlar yüzüme. Bana neden söylemediği apaçık ortada, diye devam ediyorum. Bir şekilde aldatmış annemi. Henüz ayrılmadan birileriyle gönül macerası yaşamış. Annemin ve benim kesinlikle bilmememiz gereken bir durum bu. Nişan bozulunca da üstünü örtüp kapatmış konuyu. İçinizden biri benimle paylaşsaydı ya bunları. Her şey öyle çabuk oldu bitti ki biz bile üzerinde konuşma fırsatı bulamadık, diyor yengem. Kısa süre sonra Meliha Hanım'la evlenmeye kalkınca bir önceki nişanı unutulup gitti. Meliha Hanım ya, diye söyleniyorum. Eğer bu anlattıklarınız doğruysa onun da günahını aldık boş yere. Ne demek anlattıklarınız doğruysa, diye dikleniyor Cezmi. Gerçek dışı bir şeyi neden anlatalım ki? Doğruluk payındaki kuşkularım sizlerden kaynaklanmıyor. Sözünü ettiğiniz nişanın gerçekliğinden emin misiniz? Nişan yüzükleri takılırken çekilmiş bir fotoğrafı gören oldu mu aranızda? Yok. Bana yanıt olabilecek tek bir söz çıkmıyor ağızlarından. Dinleyin o halde, diyerek kafamdakileri döküveriyorum ortaya. İki ihtimal var. Bu nişan gerçekten takıldıysa, babam evlilik süresi sona ermeden tanışıp anlaştığı bir kadınla annemi aldatarak evliliğini sonlandırdı. Yani annemin dediği gibi bir başka kadın yüzünden boşandılar ve bu kadın Meliha Hanım değildi. Ancak bu durumdan haberdar olmamızı asla istemiyordu babam. Evlenme gerçekleşinceye kadar da gizli tutmaya çalışacaktı belki. O kadar ki Meliha Hanım'ı suçladığımızda onu temize çıkaracak hiçbir girişimde bulunmadı. Diğer kadının varlığını bilsek Meliha Hanım'a acımasızca yargılamayacaktık oysa. İkinci ihtimal ise bu nişanın gerçek değil, kurgu olduğu. Meliha Hanım'ın en azından sizin vicdanlarınızda yargılanmasını önlemek için hazırlanmış bir mizansen. Her neyse kızım, diye kesiyor Makbule yenge. Hepsinin üzerine kalın bir sünger çekip bütün tatsızlıkları unutmanın zamanıdır artık. Ölmüş ağabeyimi toprağında rahat bırakıp bir de bana bakın, diyor amcam. Çifte nikahlar, nişanlar, dilden dile dolaşan gönül maceraları onda. Ya ben? Bir kez bile nikah masasına oturamadan göçüp gideceğim şu dünyadan. Ağabeyim için tam bir yüz karısı değilsem neyim ben? Sen iste, yarın birini bulayım, diyor yengem. Benim kız aramaya kalkmam da gereksiz ya, neyse. Yakışıklılıkta ağabeyinden eksik kalır yanın yok çok şükür. Amcamın konuyu değiştirmek için ilgiyi kendi üzerine çektiğini farkındayım. Bana söyleyeceği sözü bitmemiş ama. Kapıdan çıkarken, dedektif olmalıymışsın sen, diyerek sarılıyor. Zehir gibi işliyor kafan. Aynı baban gibi. Kimsenin aklına gelmeyenler senin gözlerinde canlanıyor. Yaman kızsın vesselam. Varlığını derinden etkileyen durumlar karşısında işte böyle dedektif kesilebiliyor insan amcacığım. Eh, biraz da yetenek olacak tabii. Yoksa nasıl iş süreceğim ben? Meliha Hanım'la taziyeden sonraki ilk karşılaşmamız. Heyecanlıyız ikimiz de. Özlemle kucaklıyoruz birbirimizi. Belli ki o acılı günlerde yakaladığımız beklenmedik sıcaklık aynen sürüyor. Son gördüğüm haline göre epey zayıflamış Meliha Hanım. Verdiği kilo dışında yüzünde ve bedeninde belirgin bir çökme var. Sesine yansıyan ağlamaklı ifade tüm hücrelerine sinmiş sanki. Alışamıyorum Verda, diyor. Babanın yokluğuna, onsuzluğa alışamıyorum. Bırakıp gitti görünürdü ama hep benimle. İçimde yaşatıyorum onu ben. Tek bedende iki can gibi. Bundan sonra böyle. Durmadan konuşuyorum. Beni ilgilendiren, ilgilendirmeyen ne geçiyorsa o an aklından coşkuyla, şevkle, sesini bir alçaltıp bir yükselterek oturduğu yerde kıpır kıpır anlatıyor, ağlıyor, gülüyor. Manik depresif bir ruh hali içinde olduğunu görebiliyorum. Gülüşüyle ağlayışı birbirinin içine geçmiş. Gözlerinden yaşlar inerken birdenbire toparlanıp kendi anlattıklarına kahkahalarla gülebiliyor. Geçici bir durum olmasını umuyorum, zaman içinde normale dönmesini. Genç kız çevikliğiyle fırlıyor yerinden. Kahve pişireyim sana diyor. İçeriz değil mi? Ondan önce davranıp mutfağa doğru yürüyorum. Peşimden gelip kahvenin, şekerin, fincanların yerini gösteriyor. Dünden razı kahveyi benim pişirmeme. Daha rahat konuşacak bu sayede. Anlatacak çok şey var ya. Her gece benim için dua ettiğini, komşularının beni ne kadar çok sevdiklerini, Makbule yenge, Sumru, Cezmi ve Adnan amcanın taziye bittiğinden beri kapısını açmadıklarını, buna bir anlam veremediğini, Melda'nın iş yoğunluğundan pek seyrek uğrayabildiğini, birileriyle kavga eder gibi bağıra çağıra anlatıyor bana. Kahvelerimizi alıp içeriye geçiyoruz. Şöyle oturun Melih Hanım diyorum. Size soracağım bazı şeyler var. Hafiften çatılıyor kaşları. Başını dikleştirip, söyledim sana Verda diyor. Sormana gerek yok. Bu evde senin de payın var. Ölüm hak, miras helal. Neden hepsini bana vereceksin ki? Yanlış anladınız Melih Hanım. Soracaklarımın bu evle ilgisi yok. O konuyu kapattık. Bu evden bir kum tanesi bile almam ben. Biliyordum zaten diyor, gizleyemediği çocuksu bir sevinçle. Komşularım da söylemişti. Duruşunda asalet var Berda'nın. Seni perişan etmez bu kız demişlerdi. Allah senden razı olsun. Böyle konuşmanız beni üzüyor ama. Tamam tamam sustum diyerek kahvesinden kocaman bir yudum alıp arkasına yaslanıyor, soracağım soruyu bekliyor. Yeni değil, yıllar öncesine ait bir olay diye başlıyorum ama ben yeni öğrendim. Doğruluk derecesinden emin olamadım. Belki siz hatırlarsınız. Neymiş o? Babam sizinle evlenmeden önce bir başkasıyla nişanlanmış, öyle mi? Söylediklerimi kavrayamamış gibi boş bakışlarla hiçbir tepki vermeden uzunca bir süre sessiz kalıyor. Evet, diyor sonunda, hatırlıyorum. Benden önce başka biriyle nişanlanmıştı Vedat. İstanbulluydu nişanlısı. Kendisi mi anlattı, başkalarından mı duydunuz? O zamanlar hukuk bürosunda çalışıyordum ya, Semra Hanım'dan boşanmasının üzerinden bir hafta 10 gün geçti geçmedi, İstanbul'a gitti Vedat. Döndüğünde nişanlanmış dediler. Odasına gidip kutladık hepimiz. Nişan çikolatası ikram etti bize. Melih Hanım'ın anlattıkları yeterli değil. Konuştuğum herkes çikolatadan söz ediyor ama başkaca somut kanıt yok ortada. Böyle bir nişanın gerçekleştiğine inanıyor musunuz siz? Kocaman kocaman açıyor gözlerini. Nasıl inanmam? Kutlamaya gittiğimizde nişan fotoğraflarını gösterdi bize. Kızıl saçlı, açık renk gözlü, çok güzel bir kadındı nişanlısı. Şaşılacak şey değil mi? Ondan ayrılıp benimle evlendi Vedat. Çok şey istemiş o kadın. Bu sözler yelkenleri suya indirmeme yetiyor. Akşam anlatılanlarla Melih Hanım'ın söyledikleri birebir örtüşüyor. Dilden dile dolaşan ne var ki benim kulağıma yeni çalınan nişanın kurgulanmış bir masal olduğu faraziyesi kendi yarattığım bir komplo teorisi olmaktan öteye geçemiyor. Bu kadarla kalsa iyi. Melih Hanım'ın dudaklarından dökülen yeni sözcüklere inanmakta güçlük çekiyorum. Kadının kendisini de gördüm ben. Nasıl? Tanıştınız mı onunla? Evet, ama seni düşündüğün gibi bir tanışma değil. Yeni evliydik Vedat'la. Unutmuştum bile o nişan olayını. Tarihini tam olarak çıkaramıyorum ama evliliğimizin ilk aylarıydı. Bir sabah Vedat'ın evde olmadığı sırada kapı çalındı. Gidip açtım. Karşımda süslü püslü, güzel mi güzel bir kadın. Hemen tanıdım. Alev alev yanan kızıl saçlarından. Nişan fotoğrafındaki kadındı bu. Beni görünce afalladı, evlendiğimizi bilmiyordu sanırım. Vedat Bey yok mu diye gebeledi ağzının içinde. Yok dedim. Çekti gitti. Hem evimizin kapısından hem de hayatımızdan. Uzanıp elini tutuyorum. Neden anlatmadınız bunları bana? Neden paylaşmadınız benimle? O günlerde senin yanına yaklaşmak bile cesaret istiyordu diyerek gülüyor. Hem nereden bilecektin bu durumdan haberdar olmadığını? Dün akşamdan şu ana kadar duyduklarım Melih Hanım'ı gözümde aklamaya yetiyor. Ama o bu durumun farkında bile değil. Olsun, ben bileyim yeter. Ancak bilmesi gereken biri daha var, annem. Anlatacaklarım yıllar yılı suçladığı insanı bağışlatacak güçte mi, orasını bilemem. Emin olduğum tek şey onun da öğrenmeye hakkı olduğu. Daha önce annemi hiç böyle görmedim. Solgun, bitkin, tepkisiz. Derin üzüntülere gark olduğu babamla ayrılma dönemlerinde bile şu halinden çok daha canlı, çok daha hayat doluydu. Öncesinde de yolunda gitmeyen bir şeyler vardı gerçi ama babamın ölüm haberini aldığı günden bu yana kötüye gidiş süreci hızlandı sanki. Beni görünce her zamanki gibi sevinç ışıltıları beliriyor gözlerinde ama çarçabuk sönüveriyor hepsi. Bakışlarını hayali bir noktaya dikip kendi alemine dalıyor. Neler düşünüyor, neler kuruyor kim bilir. Büyük acılar kişiden kişiye değişen tablolarla kendini gösteriyor galiba. Melih Hanım eskisinden de konuşkan ve dışa dönük bir çizgide ilerlerken annem dış dünyaya kendini kapatma yolunda. Bakalım anlatacaklarıma nasıl bir tepki verecek. Babam hakkında çok ilginç şeyler öğrendim diyorum. Körelmiş ilgisini çekebilmek için ekliyorum hemen. Sen de çok şaşıracaksın. Başını kaldırıp dinliyorum seni anlat der gibi bir ifadeyle yüzüme bakıyorum. Melih Hanım hakkında yanılmışız galiba diyorum. Babamın daha önce de farklı ilişkileri olmuş. Belli belirsiz, alaycı bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Onun için yeni sayılabilecek şeyler değil söylediklerim. Yıllarca inatla, ısrarla yineleyip durmadı mı? Başka bir kadın var arada diye bizleri inandırmak için umarsızca çırpınmadı mı? Şimdi mi aklınız başınıza geldi bakışını görmezden gelerek devam ediyorum. Hatta Melih Hanım'la evlenmeden önce başka birisiyle nişanlanmış babam. Hayrettir, daha önce öğrenmiş olsa kıyametleri koparacakken şimdi hiçbir tepki göstermiyor annem. Sonrasında anlattıklarımla da pek ilgilenmiyor. Bu durumda Melih Hanım'ı suçlamamız da anlamını yitiriyor deyip susuyorum. Bir şeyler söylemesini, küçük de olsa olumlu ya da olumsuz bir tepki vermesini bekliyorum. Neden sonra fısıldar gibi ağır ağır konuşuyor. Melih Hanım ya da bir başkası ne fark eder ki? Babam beni aldattı verdi. Gerisi lafı güzel. İnanılacak gibi değil. Bunca yıl geçti aradan, o hala aynı noktada takılı kalmış. Saplantı dedikleri bu olsa gerek. Yanlış yapmışım galiba. Daha doğrusu hareket noktam ve beklentilerim yanlıştı. Geçmişin derinliklerinde paslanmaya yüz tutmuş nişan olayını ısıtıp önüne koymakla neyi hedefliyordum? Tek sorun, annemin gözünde de Melih Hanım'ın üzerine yapışmış suçlu etiketini kazıyıp eskilerin iade-i itibar dedikleri gibi haksızca örselenmiş saygınlığını geri vermek miydi? Hayır. Annemi ilgilendiren biricik sorun, kendisinin de söylediği gibi babamın onu aldatmış olmasıydı. Ölüm bile değiştirmemişti bu gerçeği. Geçmişte böyleydi, kesinlikle inanıyorum ki soluk alıp verdiği sürece de öyle olacak. 13. ayrımın sonu, sayfa 200.